Sayfa 103. Yine de içine bir kurt düşmüştü. Yoksa Ömer de bu politikanın mimarlarından biri mi? Olabilir. Sovyetlerin mutlak doğruluğuna, büyük ağabeyin politikalarının biz fanilerin anlayamayacağı hikmetlerle dolu olduğuna inanır o. Enternasyonalizm böyle bir inancı emreder Ömer'e göre. 1981 Mayıs'ında başlayan geniş çaplı tutuklamalar, bize dokunmazlar, Sovyetler izin vermez rehaveti içindeki partiyi sarsmış ama siyasal hat değişmemişti. Etrafındaki çemberin giderek daraldığını hissediyordu. Çocuğu görmek için atacağı her adım yakalanmasına neden olabilir. Sadece kendisinin değil, başkalarının başını da yakabilirdi. Umut'u değişik yerlerdeki telefon kulübelerinden telefonla aramakla yetiniyor, her konuşmadan sonra altüst oluyor, sığındığı güvenli evin bir odasına kapanıp kendinden geçene kadar içki içiyordu. Yurt dışına çıkış talimatı ve gerekli evrak, sahte pasaport, nüfus kağıdı, ticaret odasına konfeksiyon işvereni olarak kayıt belgesi eline ulaştırıldığında, her şeyi göze alarak ve parti disiplinini çiğneyerek çocuğu son bir defa görmeye gitmişti. Yaz başıydı, okullar yeni tatil olmuştu. Umut gözleri parlayarak annesine karnesini getirmiş, bak hepsi peki, anneannem ödül olarak beni deniz kenarına götürecek. Kocaman bir deniz topu aldı şimdiden. Yüzme de öğreneceğim diye vermişti müjdeyi. Acıma ve suçluluk duygusunun sevginin önüne geçtiği, içini paralayan bir çaresizlikle bakmıştı küçük oğluna. İncecik, biraz da çelimsiz vücuduyla yüzünde alabildiğini aydınlık, saf, tüm dünyayı açık bir sevinçle karşısında duruyordu. Birden kafasında garip bir perde açılmış, oğlunu korkunç bir dünyanın, vahşi hayvanların, fırtınaların, dalgaların ortasında yapayalnız görmüştü. Uyanıkken yaşanan bir kabus gibi koşarak çocuğa doğru ilerliyor ama bir türlü yanına yaklaşıp sarılamıyor, kollarını alıp oradan uzaklaştıramıyordu. Sonraki yıllarda Umut'u ne zaman düşünse, ne zaman rüyalarında görse, ne zaman ondan söz etse, hep o gün karşısında minicik, yapayalnız, savunmasız duran küçük çocuğu hatırlamıştı. Koca oğlan olduğu zaman bile. O benim oğlum da Arın. Bunları fısıldayarak söylüyor ama sanki avazı çıktığı kadar haykırmış gibi geliyor Arın'a. Seni çok düşündüm diyor. Olayı haber aldığımdan bu nasıl dayanacağını, böyle bir şeye nasıl dayanabileceğini düşündüm. Benim de bir kızım var biliyor musun? İnsan kendi çocuğu olunca bazı şeyleri daha iyi anlıyor. Yıllar önce denizleri astıklarında çocukların babalarıyla karşılaşmıştım. O zaman ben de tıpkı senin gibi ben olsam dayanamazdım diye düşünmüştüm. Şimdi dayanılabileceğini öğrendim. Hem de dayanmayı istemediğin halde, dayanmış olduğun için kendinden nefret ettiğin halde dayanıyorsun, dayandığını sanıyorsun. Belki de dayanabilecek miyim sorusu için henüz erken. Yara daha çok taze. Onu morgda, vücudundaki kurşun izleri, yüzündeki anlamsız ifade, acı bile değildi. Kanı çekilmiş dudaklarıyla öyle cansız yatarken gördüğümde de acı duymadım. Sadece bağırdım. Vurulmuş bir hayvan gibi bağırdım. Sonra da bayıldım. İnsanın korunma mekanizmaları bu işte. Bayılıyorsun ve hiç değilse o an için dayanılmaz olandan kaçıyorsun. Sonra ilaçlara geliyor sıra. Yine kaçış. Ve sonra bir gün artık hiçbir şey fayda etmemeye başladığında neden anlatıyorum ki bütün bunları sana? Bilmiyorum. Ama anlatmanı istiyorum. Paylaşmayı. Paylaşılabilir mi? Ölüm gibi acı da paylaşılmıyor. Nasıl herkes kendi ölümüyle ölürse herkes kendi acısını kendi başına yapayalnız yaşıyor. Son yıllarda dünyada, Türkiye'de, bizim hayatımızda, benim hayatımda korkunç şeyler oldu. Ve biz olup bitenler karşısında çaresiziz. Biz derken seni kastetmedim. Sen kazanan taraftasın. Biz ise kaybedenleriz. Bunlar da benim off the record'larım canım. Duy ve unut. Adam ne diyeceğini bilemiyor. Söyleyeceği her sözün boş, anlamsız, yapay olacağını hissediyor. Kendini topluyor. Çıkışta hiçbir güçlükle karşılaşmamanı sağlayacağım. Fransız pasaportuyla giriş yapmıştın değil mi? Artık tek pasaportum var zaten. Bu gece Arın'ın bu gece buluşalım gibisinden bir söz söyleyeceğini sanıyor bir an. Korkuyor. Kabul edebilir ve bu 20 ayrılık yılının inkarı önemli ve kaçınılmaz olduğuna kendi kendini inandırmaya çabaladığı tüm değerlerin, tüm gerekçelerin yıkılışı olur. Bu gece çok önemli bir toplantım var. Katılmam gerekiyor. Yoksa belki içi rahatlıyor. Hiç değişmemişsin Arın. Toplantıların, işlerin, görevlerin, hırsın, gücünün kaynağına, iktidara olan sarsılmaz inancın. Ben de bu kadar inançlı kalabilseydim keşke. Kendi cepheme, kendi düşüncelerime, inançlarıma bu kadar bağlı kalabilseydim. Keşke ben de senin gibi haklılığımıza, gereğinde insanları kurban edecek kadar inanabilseydim. Kafasındaki bu karmakarışık, bulanık, iç acıtan düşünce kırıntılarını dağıtmaya çalışıyor. Çocuğu, oğlunu öldürdüler ve sen katillerin saflarındasın. Onlardan birisisin. Belki de emri verensin diye bağırsa rahatlayacak. Ama susuyor. Bir ömür boyunca edinilmiş, erdem sayılan o uğursuz alışkanlığın, çığlığı sessizliğe dönüştürme alışkanlığının yeni bir zaferi. Evde, okul sıralarında, aşkta, evlilikte, işkencede hep bunu becerebilmek için çabalamadım mı ben? Çığlık atmak, avaz avaz bağırmak istediğim her defa sesimi boğup, gırtlağıma gömüp, son zafer çığlığını atabilmek için hep susmadım mı? Hayatımın tek gerçek çığlığı, oğlumun ölüsünün önünde attığım çığlıktı. Toplantın olmasaydı da buluşamazdık diyor. Bu gece İstanbul'a döneceğim. Yarın İstanbul'dan kalkan bir uçakta yer tutmuştum. Bir an önce dönmek istiyorum artık. Arın Murat, o sevimsiz, bomboş, tam yerleşilmemiş resmi binadaki makam odasında kendisinden hiç beklenmeyecek, hiç kendisi olmayan bir şey yapıyor. Ayağa kalkmış gitmeye hazırlanan kadını kendine çekip dudaklarından hırsla öpüyor. Kendini öpülmeye bırakıyor ama karşılık vermiyor. Mutlu sonla biten duygulu aşk filmlerinde bu son sahnede senaryo hiç yaşmaz. Bunca yıl aralarına gelen engeller yüzünden bir türlü birbirine kavuşamamış aşıklar biraz yaşlanmış, biraz buruk, biraz kırık da olsa bir daha ayrılmamak üzere birleşirler. Oysa bu filmin senaryosunda bir aksaklık var. Acemice yazılmış, hem tuhaf hem korkunç bir senaryo. Kim yazdı bu hikayeyi? Ben mi, sen mi yoksa bizim dışımızda birileri mi? Aralarında bir çocuğun morgda yatan delik deşik cesedi. O çocuk benim oğlumdu. O çocuk senin de. Avaz avaz bağırmak istiyor. Hani Kabare filminde kadının üstünden tren geçen bir köprünün altında attığı göğsünü yırtan çığlık gibi. Ama susuyor. Sadece dudaklarıyla, gırtlağıyla, sesiyle değil, beyniyle, belleğiyle, yüreğiyle de susuyor. Odadan acelece çıkıyor. Arın Murat, Ülkü'nün çıkarken aralık bıraktığı kapıya doğru yürürken, dahili telefonda konuşmakta olan sekreterin alçak sesle, "Şimdi çıktı efendim," dediğini duydu. Herhalde telefonla kapıya haber veriyordu. Korumanın böyle dikkatli ve sürekli olması iyi bir şey diye düşündü. Son günlerde eve kuşkulu telefonlar geliyordu. Onun konumundaki biri için son derece olağandı böyle şeyler. Karısı korkmasa, koruma önlemlerinin artırılması için talepte bile bulunmayacaktı. Ama İpek korkuyor. Dengesini büsbütün kaybediyor. İyi ki kızı okumaya İsviçre'ye gönderdik. Karısını hatırlayınca içinde bir eziklik, sinsi bir suçluluk duygusu kıpırdandı. Bütün gün eve kapanıyor ve içiyor. Onunla ilgilenilecek vaktim yok. Durumunun fark edilmemesi, bana karşı kullanılmaması için kendini eve kapamasına göz yumuyorum. Birden kafası sekreterin telefonla konuşurken söylediği sözlere takıldı. "Şimdi çıktı efendim," demişti. "Kapıdaki güvenlikle konuşmak için fazla resmi ve kibar değil mi?" Bu efendim, belki de kapıdaki polisle değil, güvenlik amiriyle konuşuyordu. "Dikkatiniz ve ilginiz için teşekkür ederim," dedi. "Görevimiz efendim, devlet için canınızı ortaya koymuşsanız, devletin de sizi koruma yükümlülüğü vardır. Sadece 2 haftadan beri yanında çalışan bu adama, ilk günden beri ısınamamıştı. Özel sekreterliğine kimin kanalıyla nasıl geldiğini bilmiyordu. Yeni göreviyle birlikte bu sevimsiz adamı da devralmıştı. Adamın ses tonu kadar üslubu da rahatsızlık vericiydi. Nereden öğrenmişse önceden hazırlanmış, ezberlemiş cümlelerle konuşuyordu. "Fazla abartmayın. Teröre hedef olmam için bir neden yok. Ama şu kuşkusuz tedbirli olmalıyız. Bu da benim hiç beceremediğim bir şeydir ya. Otomobili kontrol etmeyi bile kontak anahtarını çevirdikten sonra akıl ederim." İkisi de bunun doğru olmadığını, resmi araç gibi özel Mercedes'inin de o binmeden önce kontrol edildiğini biliyordu. İnsanın sürekli tebliğ dolaşması, sürekli rol yapması, hep bir hamle sonrasını hesap etmesi, karşısındakini şaşırtmaya çalışması ne sıkıcı. Demin görüştüğüm Fransız gazeteci kadın, Türkiye açısından önemli biridir. Bir aksilikle karşılaşmamasını sağlayın lütfen. Bu gece İstanbul'a dönüyor. Uçağı yarın İstanbul'dan kalkacak. Bizim memurları bilirsiniz. Bazen işgüzarlık ederler. Pasaport kontrolünde veya başka bir yerde bir aksama olursa bundan Türkiye zarar görür. Baş üstüne efendim. Ama merakımı bağışlayın. Gazeteci hanımın kimliğinde bir Türk adı vardı. Evet, yıllar önce Fransa'ya yerleşmiş bir Türk'le evli sanırım. Ya da babası Türk'müş. Her neyse. Önemli bir röportajdı. İnşallah tahrif edilmeden yayınlanır da uğraşmak zorunda kalmayız. Bekleyenleri hemen çağırabilirsiniz. Zaten randevuyu 15 dakika geciktirdik. Sonra o anda hatırlayıvermiş gibi ekledi. Ha, bir de bana lütfen 15-20 gün önce hücre evi baskınlığından birinde ölen Umut Murat Ulaş dosyasını buldurur musunuz? Bu türden olaylar başımızı Avrupa ile hep derde sokuyor. Adamlara haklılığımızı anlatmamız, inandırıcı olmamız gerekiyor. Bazı bağlantılar açısından bir kere daha ayrıntılı bakmak istiyorum. Eğer adam da profesyonelse bu kadar ayrıntıya girmenin kuşku yaratmaktan başka işe yaramayacağını düşündü. İçine büyük bir sıkıntı çöktü. Keşke bütün randevularını iptal edebilse, şu odadan, şu koridorlardan çıkabilse, adamın gözaltından kurtulabilse. Yorgunum, sinirlerim bozuk. Bugüne kadar kuşku duyulabilecek ne oldu da şu zavallı adamı ajan gibi görmeye başladım. Sadece beni korumak istiyor ve bu onun görevi. Neden ülke hakkında yalan söyledim ona? Üstelik de ne budalaca bir yalan. Dinlenmeye ihtiyacım var, diye düşündü. Hiç değilse birkaç gün daha gidebilirim. Kar yoktur ama bir mevsimde güzel olur oralar. İpek de sevinirdi. Belki de bu, kim bilir, yeni bir başlangıç yapabilirdik. Yeni bir başlangıç lafı İpek'e aitti. Kadınca bir laf. Birkaç kere denemişler ama başaramamışlardı. Yeni başlangıcı başaramıyorlar, eskiyi devam ettiremiyorlar ama sonun olanaksızlığını biliyorlardı. Evliliklerinin sonu ortaklığın ayrılması gibi bir şeydi ve ortaklığın ayrılması ikisi için de iflas anlamına geliyordu. Aylardır hiçbir kadınla sevişmediğini, cinselliğin ötesinde yaşadığını düşündü. Evliliğinin ilk yıllarında karısının sessiz teslimiyeti, kendini yumuşacık, adeta görev yapıyormuşçasına sunuşu, sevişirkenki edilgen konumu hoşuna gider, hatta tahrik ederdi. Kollarında evin küçük beyi tarafından ifade edilmiş, evlatlık kızı tuttuğunu düşünür, boşalık cinsel fantezisine utandığı garip bir haz duyardı. İpek'le sevişmek, sahip olmak ne demekse oydu. Ülkü ile hiç tanımadığı bir duygu. Dolu dolu seviştikleri 5 yıl boyunca ilk birkaç keresi bu yana sahip olan, zevki sonuna kadar yaşayan, sevişmeyi yönlendiren hep Ülkü olmuş, o da bundan hoşlandığını sanmıştı. Bir orospu bu gibi sevişirdi. Cinsellikte utanmanın yeri olmadığını düşünür, en aykırı isteklerini uygulatır ve zevkten kendini kaybettikleri anlarda rakibini dize getirmiş bir komutan gibi "Bunu sakın unutma!" diye haykırırdı. Ülkü ile yaşanan tutku yılları, onunla yaşadığımız gençlik günleri. İçinde büyük bir pişmanlık duydu. Bu gece onu bırakmamalıydım. Toplantıdan sonra buluşabilirdik. Her zamanki gibi ilişkimizi hiç konuşmadan, hesaplaşmadan, suçlamadan, başsız ve sonsuz bir cümlede bir parantez açabilirdik. Orospum derdim ona ve bundan zevk alırdı. Unuttuğum bir hazla geri dönerdim. Hayatımda eş, anne, karı, metres, hiçbiri değil. Hayatımda kadın olarak bir tek onun olduğunu söylerdim. Ne demek istediğimi anlardı, inanırdı. İçinde tuhaf bir utançla bir kadınla yatmak istiyorum diye düşündü. 48 yaşında sağlıklı bir erkeğin kadına da ihtiyacı vardır. Karısı geçti aklından. Ona yaklaşmalıyım, sarılmalıyım. Ne zamandır dokunmadık bile birbirimize. Dokunmak cinsel isteği uyandırır. İnşallah erkenden sızıp kalmaz yine. Bu yaştan sonra telekız çağıracak ya da sosyete orospularına takılacak hali yoktu ya. İstese de yapamazdı. Özel hayatında en küçük bir açığa, en masum zaafa bile yer yoktu. Olamazdı. Olsa anında kullanılırdı. Kendisinin doğrudan bulaşmadığı birkaç operasyonu hatırlayıp ürperdi. O zavallı bakan, mesleğinin en parlak günlerinde ünlü yıldızla felekten bir gece çaldığını sanırken, cinsel birleşme anının bile video kamerayla çekildiğinden habersizdi. Sonra nasıl tepetaklak olmuştu zavallı? Gerekli herkes hakkında benzer delillerin olduğunu biliyordu. Birkaçını görevi gereği görmüş, pek bir kötü olmuştu. Aslında iğrenciz, bütün bunlar iğrençlik, ahlaksızlık, insanların özel yaşamlarını izlemeye kimin ne hakkı var? Ama işin kuralı bu, temizleyebilmek için kirleneceksin. Düzenin korunması, toplumun temizlenmesi için birilerinin kirli işler yapması gerekiyor. Farkında olmadan, gerekiyor mu gerçekten diye yüksek sesle mırıldandı. Kendini çok yorgun, çok bezgin hissetti. Burada, bu odada Ülkü'ye sarılmam, öpmem çılgınlık değil de nedir? Odanın bir yerinde bir video kamera olmadığından nasıl emin olabilirim? Sonra yaptığı işten paniğe kapılmadığını, fazla umursamadığını fark etti. Bir tuhaflığım olduğu kesin. Bugün ben değilim. Nasıl olabilirim ki? Ülkü'yü öpmek istemesi, bunca yıl sonra aynı arzuyu, aynı tensel çekimi duyması kendini bile şaşırtıyordu. Ülkü'nün dudakları sıcak değildi. Dudaklarını çekmemiş, öpmesine izin vermiş ama öyle buz gibi kalmıştı. Ne bekliyordum? Bunca olay, bunca yıl sonra bir de toprağa verilmesinin üstünden ay bile geçmemiş bir oğulun acısı henüz içinde taptazeyken başka nasıl olabilirdi? O benim oğlumdu derken sesinde kederden başka bir şey vardı. Gizli bir itham, bastırılmış bir çığlık, henüz kine dönüşmemiş bir öfke. Odanın kapısı hafifçe vuruldu ve saygılı biçimde açıldı. Misafirleriniz geldi efendim. Zonklamaya başlayan şakaklarını ovaladı. Sanki tüm gerçeklik duygusu kaybolmuş, zaman ve mekan değişmiş, oyunun tam ortasında rolünü unutmuş gibi hissediyordu kendini. Önündeki randevu defterine göz ucuyla baktı. Sadece saati belli olan, ad yazılmamış, çok gizli işaretli randevulardan biriydi. Başını kaldırdı ve içeri girmek için buyur etmesini bekleyen iki adamı gördü. Demek bu heriflermiş diye düşündü. Kendini toplamaya çalıştı. Yerinden kalkarak yüzünde nazik ve saygılı bir maskeyle kapıya doğru yürüdü. Elini uzattı. Hala aralık duran kapıda sekreterin gelenleri dikkatle süzdüğünü görür gibi oldu. Bir şey gerekirse ben haber veririm. Yarım saat kadar telefon bağlamayın lütfen. Ben haber verene kadar odayı kapalı tutun. Adamlara eliyle çalışma masasının önündeki koltukları işaret ederken masanın üstünde duran küçük el radyosunu açtı. Erguvanlarla Sen Nehri arasında bir yerlerde. Kaç yıl geçmiş aradan sesini duymayalı. Paris'teyim diyor telefondaki ses. Yıllar öncesindeki gibi yüreği yine ağzında. Evet, geleceğini biliyordum. Toplantıyı sen mi izleyeceksin? Hayır. Hayır derken sadece toplantıyla sınırlı kalmayan bir buluşma olduğunu, bu buluşmayı zorlamaya çalıştığını fark ediyor. Peki bu gece buluşabilir miyiz? Tabii. Kaçta? Nerede? Nerede? Nerelerde buluşurduk biz? Nisan sonuydu. Bir boğaz vapurundaydık. Hava ılıktı ve incecikten bir yağmur yağıyordu. O yıl, o unutulmaz 1971 yılı. Erguvanlar erken açmıştı. İstinye bayırlarından, Emirgan'dan Ortaköy'e, karşı kıyıda Anadolu Hisarı sırtlarından Üsküdar'a kadar sular bile erguvan rengine kesmişti. Bir öğle vaktiydi. Bakımsız, yaşlı vapurun güvertesinde ince ince yağan ılık yağmurun altında sadece ikimiz vardık. Çiseleyen yağmurun altında yüzlerini erguvanların rengi vurmuş, birbirlerine sarılmış öylece duruyorlardı. Konuşmuyorlar. Konuşmaya ihtiyaçları yok. Birbirlerine söyleyecek sözleri de yok zaten. Erguvanların ve soluk gri ışık altındaki yemyeşil tepelerin, donuk gri mavi suların güzelliğinden başka. Söylenen her söz, dile getirilen her duygu, her düşünce birleştireceğini ayıracak. İkisi de biliyor. Susuyorlar ve o anı uzatmaya çalışıyorlar. Yeniköy'deki yalının önden geçerken ikisi de görmemiş gibi davranıyor. Sanki o yalının boğaza bakan pencerelerinden denizi birlikte hiç seyretmemişler gibi. Sanki haylaz küçük kardeşi Fransızca ve matematik çalıştırdıktan sonra tam izin isteyip kalkacakken Arın her defasında tesadüfen gelip "Bir çay içip öyle gidin." diyerek alıkoymamış, denize açılan geniş pencerenin önünde gevezelik ederek saatler geçirmemişler gibi. Yalı, ailenin Teşvikiye'ye taşındığı kış aylarında gizlice buluştukları yerdi. Küçük kardeşin zaman zaman şantaja varan tehditkar suç ortaklığının da yardımıyla baş başa en güzel saatlerini orada geçirmişlerdi. Konuşarak ve genç vücutlarından taşan o gemlenmez, yakıcı arzuyla, tutkuyla, hırsla sevişerek. Anneannem gelin yatağında seviştiğimizi bilse ne yapardı acaba diye gülerdi Arın. Yeniköy'deki yalı anne tarafından mirastı. Müşir Ahmet Sabit Paşa'nın biricik torunu Esma Hanım Efendi bu yalıda gerdeğe girmiş, kızını ve biricik oğlunu bu yatakta doğurmuştu. Ahmet Sabit Paşa'nın müşirliğinin aile tarafından sonradan yakıştırıldığını söylerdi Arın. Belki kendisini Osmanlı sarayına yakın, ana soyundan çok milli iktisat yandaşı İttihatçı büyük dedesine, Cumhuriyet zengini dedesine ve dedesinin tabiriyle Avrupa'da ulumu siyasiye tahsilini yarım bırakıp vatanına dönmüş babasına daha yakın hissettiği, belki de soyluluğu önemsemediğini, ünvanlara falan aldırmadığını, orta halli memur kızı biraz da solcu sevgilisine göstermek istediği için. Yalının ikinci katında misafir yatak odasındaki sedef kakmalı karyola ile aynalı konsol Esma hanımefendinin çeyizinden kalmaydı. Küçük oğlana ders vermek için geldiğinde bu kata hiç çıkmazlar, misafir yoksa denize bakan salonda, misafir varsa çocuğun arka taraftaki odasına çalışırlardı. O gün Arın elinden tutup yukarı çıkalım dediğinde vücudunun her yanına ateş basmış, genzi kurumuş, başı dönmüş, bayılacağını sanmıştı. Rutubetli ve soğuk bir kış günüydü. Yaz sonunda aile Teşvikiye'deki kışlık apartmana taşınırken eşyaların üstüne örtüler örtülmüş, perdeler sıkı sıkıya kapatılmış, ev rıhtımı yalayan dalgaların ninileri arasında ilkbahara kadar sürecek uzun bir kış uykusuna terk edilmişti. Buraya gelmeyi, onunla sevişmeyi, yatmayı, vücudumu sunmayı ben istemiştim. Şaşırdığı, yadırgadığı bir pevasızlık, belki de hayasızlıkla vücudumun artık beynime itaat etmediğini, arzularımın taştığını, geceleri yatağımda ateşler içinde dönüp dururken onu düşünerek kendimi tatmin etme utancından kurtulmak istediğimi haykırmıştım. Teşvikiye'deki apartmanın dört yanı oymalı demir kafesli aynalı asansöründeydiler. Duygularının ve vücudunun yangını gözlerine ulaşmış, hıçkırı hıçkırı ağlamaya başlamıştı. Genç kızı göğsüne bastırırken, ''Ne kadar cesursun, ne kadar karşı konulmazsın, ne kadar güzelsin.'' diye fısıldamıştı delikanlı. ''Madem öyle istedin, öyle olsun.'' O soğuk ve rutubetli kış gününde bütün vücudu alev alev, eski ahşap yalının hafifçe gıcırdayan tahta merdivenlerini arınla el ele çıkarken ilk tanıştıkları günü hatırlıyor. Onu artık kendini korumayı, burnu havada bir kız olmayı düşünmeyecek kadar, bütün çekingenliklerinden, ezikliğinden kurtaracak kadar, nasılsa öyle kendisi olacak kadar çok sevdiğini anlıyor. Sedef kakmalı karyolanın üstündeki altın sırma işli gül kurusu renkli ağır atlas yatak örtüsü, gül kurusu kadife perdelerden sızan yumuşak ışık, arının atlas örtüyü özenle toplayıp yatağın yanındaki kanepeye koyması, beyaz keten çarşafların soğuk nemi, kalın el örgüsü yün kazığını çıkarırken ayak parmaklarının ucundan kafasının en tepesine kadar ürperişi, bembeyaz memelerinin pembe uçlarının erguvan rengine dönüşü, çıplak, çırılçıplak vücudun üstüne düşen gül kurusu ışınlar ve göbeğinin altında, iki bacağının arasında turuncu bir kasım patı gibi görünen kıvırcık tüyler, ummadığı bir şehvet ve hoyratlıkla üzerine abanan adaleli sıcak vücut. Elleri, dudakları bütün vücudunda geziniyor. Öpüyor, okşuyor, kavruyor, sıkıyor, avuçluyor. Önüne cömertçe atılmış bir avı, açlıkla, oburlukla, şehvetle yoklayan, yemeği hazırlanan vahşi bir hayvan gibi doğal ve denetimsiz. Sevişmeyi biliyor. İlk kadın değilim, duygusunun burukluğu ve sevinci. Acemi olmanın, ilk kez seviştiğinin anlaşılmasının mahcubiyeti, ezikliği. Sert, ıslak organının bacaklarının arasına girişini, şimdi yumuşacık, alabildiğine sevecen, usul, şefkatli hareketlerini, yatıştırıcı sevgi sözlerini, yoğun duygularının sis perdesinin ardında algılıyor. Vücudu ayrılmış, başını alıp gitmiş, bağımsızlaşmış gibi. Acıyla zevkin karıştığı bir inilti arasında içinde olduğunu, birleştiklerini, kadını olduğunu anlıyor. Hayır, bütün bunlar çok bilmiş kızların cinsel hazlar duyarak birbirlerine anlattıkları ayıp şeylere hiç benzemiyor. Annelerin özenle sakladıkları seksoloji yıllığı veya tenasül hayatımız gibi kitaplardaki kuru bilgilerle de bir ilişkisi yok. Bu başka bir şey. Başka hayatlar doğuran hayatın özü, sevginin tutkuya, ilişkinin aşka dönüştüğü nokta. Neden sonra vücutları ayrılırken karnının üstündeki yapışkan ıslaklığı hissediyor? Arın genç kızın karnını elindeki yumuşak havluyla silerken, ''Dikkat ettim canım, içinde boşalmadım.'' diyor. ''İlk defa olduğunu söylememiştin bana. Ne kadar safsın, ne kadar temizsin, ilkbahar gibisin.'' Sözleri kötü filmlerin basma kılıp diyaloglarını andırıyor. Hani adamın kızı evlenme vaadiyle kandırıp ırzına geçtikten sonra söylediği sözler. Yere atılmış fanila donundan, külotlu yün çoraplarından, el örgüsü kazağından, ıslak ve yapışkan havludan ve beyaz keten çarşafın ortasındaki pembe lekeden utanıyor. Yüzünü genç adamın göğsüne gömüyor. 19 yaşındaydım. İlk sevişmemdi, ilk erkeğimdi. Aile, okul, mahalle kıskacının ahlak anlayışı, ülküyü istersen bir ordunun içine sal, orada bile namusunu korur övgüsüyle, eli erkek eline değmemişlerle, kocaya sunulacak en değerli çeyiz kızlıktır ve cezesi özetlenirdi. Cinsellik, evliliğin vecibesi, kadının vazifesiydi. Annesine göre tek erkek tanınır, bir kez evlenilir, Allah esirgesin, boşanılmaz, diş sıkılırdı. Bir gün, başka erkek tanımamışsan, kocanın sevdiğini nasıl anlayacaksın? Karşılaştırma olanağın yok ki. Ömür boyu hep aynı yemeği yiyip en sevdiğim yemek bu demekten ne farkı var demişti annesine. Aldığı cevap hiç unutmamıştı. Ne sapık düşünceler bunlar. Oysa annesi gencecik bir öğretmen olarak Sivas'ın Suşehri ilçesine atandığı günden bu yana muasır medeniyete ulaşmanın ilk koşulunun kadının toplumda erkeğin yanında yerini alması, çarşaftan, tesettürden soyunup açılıp seçilmesi, okuması, hayata karışması olduğunu tutkulu ve ödünsüz savunan Cumhuriyet kadınlarındandı. Arın'la ilişkisini öğrendiğinde genç kızın bütün kaygılarını, korkularını boşa çıkarmıştı. Ülkü, cinsellikle uzaktan ve yakından ilişkili her konuda olduğu gibi azar işiteceğini, ahlak vaazları dinleyeceğini, hatta daha kötüsü beklerken kızını bağrına basmış, gözlerindeki yaşları gizlice silmeye çalışarak pek sevindim. Artık belli bir yaşa geldin, zamanıdır demişti. Sonraki sözleri ise kızın kanını dondurmuştu. Şu evlerine derse gittiği Murat ailesinin oğluysa buna iyi bir evlilik yapmak derim ben. Hem köklü hem de zengin bir aile. Yıllardır o okulda okuman için yaptığımız fedakarlıkta boşa gitmeyecek. Tam bir salon hanımı olabilirsin. Kim bilir, belki de bir büyükelçi karısı. Vapur Ergumanlı tepelerin arasından akan geniş mavi suyun üstünde karşıda gri bir pusun ardından seçilen İstanbul silüetine doğru süzülüyor. İncecikten yağan yağmur dindi. Erguvan rengi güneş bulutları zorluyor. Burnu dönerken yalı orada yokmuş, hiç olmamış, orada hiç buluşmamışlar, sevişmemişler gibi havadan sudan konuşarak anıları silmeye çalışıyorlar. İlk seviştiğimizde her şey bitip de giyinirken kendimi ne kadar yalnız hissettiysem yine o kadar yalnızdım. Ne güzel bir şehir bu diyor sessizliği aralayabilmek için. İstanbul gerçekten de güzeldir ama Paris de güzeldir. Paris'i de çok severdin sen. Paris görkemlidir, güzelliğine mağrurdur, insanı ezer. İstanbul ise kendi güzelliğinin farkında bile değil sanki. Sen de Ankara'da yaşasaydın, İstanbul'a farklı gözlerle bakardın. İstanbul işçi şehri, devrimin şehri, sosyalist Türkiye'nin başkenti hem de değil mi? Sesindeki buz gibi alayı, uzaklığı, sevgisizliği hatta Hıncı hemen fark ediyor. Paris'te 68'in şehridir sevgilim. Barikatların, başkaldırının, ayaklanmanın, komünün, devrimlerin şehridir. Belki de asıl bunun için güzeldir. Tehlikeli sularda gezinmeye başladıklarını ikisi de biliyor. Ama geri çekilmeye ikisinin de niyeti yok. Vapur, Erguvanlı tepelerin arasından, masmavi bir yoldan, sarayların, camilerin, masalların, bin yılların İstanbul'una doğru süzülürken, yapılabilecek bir şey yokmuş gibi şehir yarıştırıyorlar. Ne İstanbul'dan ne de Paris'ten vazgeçmek isterim diyor Nazım'ın dediği gibi. Nerede ölmek isterdim? Önce İstanbul'da, sonra Moskova'da, sonra Paris'te. Moskova'ya hiç gitmedin, yoksa gittin mi? Sizinkiler bu işleri iyi becerir. Belki gizlice gitmişsindir. Ah evet, emir almaya ve devlet sözlerini vermeye gittim. Parolayı öğrendim. Bir perşembede kaç pazartesi var diye soracaksın. Hemen Kremlin'e kabul ediliyorsun. Hiç de komik değil. Komik olmadığını, işin şakası olmadığını bir süre sonra sen de anlarsın. Hep böyle olurdu. Yüreği öylesine taşkın bir sevgiyle dolu, vücudu öylesine tutuşarak koşardı ki ona, sanki bu defa aralarındaki her şey değişiverecekmiş, birbirlerini yeniden bulacaklarmış, arında aynı duyguları paylaşacakmış sanırdı. Sonra bir söz, bir hatırlatma, bir suskunluk. Büyü dağılır, herkes kendi köşesine, kendi hücresine döner, aralarındaki o camdan duvar biraz daha geçilmez olurdu. Ankara'dan sırf seni görmek için geldim. Ne olur kavga etmeyelim. Belki de yanlış yaptım, belki gelmemeliydim. Ama her zamanki gibi yine dayanamadım işte. Artık hiçbir işe yaramayacağını biliyorum. Yine de söylemek istiyorum. Seni seviyorum ben Arın. Tamam, istersen sevgi değil de, hastalık de, inat de, tensel tutku de buna. Ne dersen de ama ben seni seviyorum. Hayır, Moskova'ya gitmedim. Hiçbir gizli örgütle de ilişkim yok. Sadece bu dünyanın değişmesini istiyorum. Zulüm, açlık, savaş olmasın. Kimse kimseyi ezmesin, sömürmesin. Senin, benim hakkımız olan şeylere herkesin de hakkı olsun istiyorum. Hepsi bu. Bunların bizi neden ayırdığını da bir türlü anlayamıyorum. Sesi alabildiğine yorgun, kederli ve çaresiz. Aralarındaki şeyin uzaklık mı, soğukluk mu, boşluk mu daha derin bir yerde gizlendiğini seziyor. Seni seviyorum Arın. Bunu söylemekten utanmıyorum. Çekinmiyorum. Kendimi küçülmüş, gururu çiğnenmiş hissetmiyorum. Ama bak, benim sevgim birlikte olmamıza yetmiyor. Eksik olan nedir bilmiyorum. Tek başıma çaresizim, üstesinden gelemiyorum. Genç adamın içine işleyen, yüreğini burkan da bu çaresizlik. Ortak çaresizlikleri. Yapmaması, işleri güçleştirmemesi, uzatmaması gerektiğini biliyor ama içinden yükselen arzuya karşı duramıyor. Noktası bir türlü konulamayan, uzadıkça uzayan ve giderek anlaşılmaz olan bir cümleye benziyordu ilişkimiz. Hep baştan alınan, bir türlü ilerlemeyen ve bir türlü üstü çizilip iptal edilemeyen. Her ayrılıktan sonra küllendiği sanılan ve her defasında kendi küllerinden yeniden doğan. Bulutlar dağılmaya başlıyor. Ufukta solgun bir gökkuşağı, donuk erguvan rengi güneş birazdan parladı parlayacak. Yaşlı boğaz vapuru henüz yapımı süren köprünün altından geçerken kaçamak ve acele öpüşüyorlar. Çiseleyen yağmur çoktan durmuş, sular mavileşiyor. Sahi nerelerde buluşurduk biz? Arın Murat Paris'te buluşabilecekleri gözlerden uzak hoş bir yer düşünmeye çalıştı. İlk kez 60'ların sonlarında doktora yapmak için geldiği, sonraki yıllarda kısa veya uzun sürelerle defalarca gelip kaldığı, neredeyse İstanbul'dan daha iyi tanıdığı bu şehri severdi. Geçen zamanı, kendi tarihini en iyi Paris'te yakalayabildiğini düşünürdü. Değiştikçe başkalaşan, kimliksizleşen İstanbul'a karşın Paris hep değişir ve mucizevi şekilde hep aynı kalırdı. Şehre yıllar sonra gittiğinizde geçmiş zaman peşinde koştururken bir de bakardınız ki zaman hiç geçmemiş, orada durmuş, sizi bekliyor. İlk geldiği günün gecesi onu elinden tutup nehir kenarına indirmiştim. Adlarını hep duyduğu, Fransız romanlarında, hikayelerinde okuduğu Kloharlar. Ülkü şerefine bir gösteri sunarcasına rıhtımdaki ağaçların köprülerin altında yerlerini almışlardı. O yıl erken dökülmeye başlamış sarı yapraklar yürüdükçe ayaklarımızın altında eziliyordu. Uzun bir özlemin ardından uzandığım dudakları sanki hiç bu kadar nemli, bu kadar istekli ve sıcak olmamıştı. Rüyada gibiydi, büyülenmişti. O anı, o geceyi uzatmak için sessizce, belki de hiç konuşmadan nehir boyunca ta Eyfel'in karşısına tarih filmlerinin dekorlarını andıran Trocadero'ya, Palais de Chaillot'a kadar yürümüştük. Neredeyse çılgınlığın eşiğine vardıracak kadar yoğun duygularımız mı güzelleştirmişti kenti, yoksa kent mi duygularımızı dalga dalga kabartıp taşırmıştı bilmiyorum. Mirabeau Köprüsü'nün altından sen rehri ve aşçılarımız akar. Ülkün ne çok tekrarlardı bu dizeleri. Şimdi yıllar sonra Paris'te buluşabilecekleri bir yer düşünürken belki de ilk kez bilinç altında kentin ülküyle özdeşleşmiş olduğunu fark ediyor. Oysa burada sadece bir yıl birlikte kalmıştık. Rue de Ecole'de tavan arasındaki stüdyoyu hatırlıyor. Çalışır ve sevişirdik. Hiç gelecek planı kurmadık. Nereden geldiğimizi, nereye gittiğimizi hiç düşünmedik. Konuşmadık. Ne kadar sürer, nerede biter bilmiyorduk. İlgilenmiyorduk da. İlişkimizin karşısında iki tarafsız gözlemciydik sanki. Belki de korkuyorduk. Belki burada geçici bir durak ya da sadece bizim gözümüze görünen bir serap olan bu şehirde yaşadıklarımızın gerçek zamanda ve mekanda süremeyeceğini, büyünün bozulacağını hissediyorduk. Nerelerde buluşurduk Paris'te? Bahçelerde, sokaklarda, kafelerde, öğrenci kantinlerinde, nehir boylarında, müzelerde, evlerde, her yerde. Le Saint-Louis'de sevdiğimiz bir yer vardı hani, hatırlıyor musun? Küçücük, şık bir restoran. O duruyor mu hala? Nasıl hatırlamaz Umut'un ölümünden sonra gittiği Türkiye'den Paris'e döndüğünde içinde korkunç bir keder ve belki de sadece banal, sıradan, hatta gülünç bulduğu için vazgeçtiği bir intihar duygusuyla sokaklarda amaçsız dolaşırken kaç kez geçmişti oralardan. Sevdiğimiz dedi diye düşünüyor Arın ve ben, biz. 25 yıldır biz olamamışken bu birinci çoğul şahıs nereden çıktı böyle? Bir çağrı mı, bir pişmanlık mı, bir hatırlatma mı? Bizim üzerine basa basa cevap veriyor. Bizim gittiğimiz küçük restoran değil. Ama orada hala hoş bir yer var. Adı Lel. Kalabalık değilse sence de uygunsa orada buluşalım. Sen yer ayırtır mısın lütfen? Artık Parisli olan sensin. Tabii yaparım. Saat 8 iyi mi? 20.30 diyelim de bekletmeyeyim. Toplantıdan sonra resmi bir görüşmem var. Uzun sürebilir. Telefonu kaparken başı dönüyor. 30 yıl önce de, 25 yıl önce de, 5 yıl önce de ondan her haber aldığında, sesini her duyduğunda, her telefonda, her buluşmada aynı baş dönmesi, aynı yürek çırpıntısı, aynı güzel heyecan. Bu tuhaf duygu içinde böyle yaşayıp gittikçe sanki hiç yaşlanmıyor, sanki zamanı yeniyor. Maraz, umutsuz, yarınlara yönelmeyen, ne mutlu ne de mutsuz. Hiçbir son amaçlamayan bu tutkuyu belki de bu yüzden yıllardır besleyip yaşatıyor. Başa dönüp yeniden yaşanamayacak bir ömrün, pişmanlık ya da suçluluk duygu yaşam parçalarının artık çok geç kalmış olmanın kederini unutturan paralel bir iç yaşam kurgusu, bir gölge yaşam. Bir yanının öteki yanına sürekli ihanet içinde olduğu o ikili parçalanmış, yarılmış, gece kurt, gündüz insan yaşamı. Önce belli belirsiz, sonralara gittikçe derinleşerek, acıtarak, hasta ederek tanışmalarından bir yıl sonra başlamıştı. Kış uykusuna terk edilmiş, soğuk ve rutubetli bir yalının üst katında, Esma hanımefendinin sedef kalkmalı gelin yatağında ilk kez seviştikleri günden sonra hiçbir şey artık eskisi gibi olmadı. Bütün bir yaşam boyunca bir daha kimseyle tadılmayan, olağanüstü bir cinsel uyum, yaşlarını çok aşan azgın, hayasız, sınır tanımaz bir istek, zevkle acının buluşup karıştığı, tenselliğin sevgiye, şefkada galip geldiği sevişmeler sonunda vardıkları eksiksiz uyum, bedenleri kadar kafalarında tutsak etmişti. Rahibe okulunun azgın kızına bak derdi Arın. Paşazade iyi aile çocuğunun azgınlığına bak cevabını alırdı. Vücutları birbirlerine değdiği, elleri buluştuğu, göz göze geldikleri anda tutuşurlardı. Birbirlerinden ve birbirlerinin vücutlarından başka bir şeye ihtiyaçları yoktu. İki bedenden kurulmuş kapısız, kilitsiz bir hücredeydiler ve dışarı çıkmak istemiyorlardı. Ta ki elleri pankartlı, yumrukları havada, yürekleri parmaklarının ucunda, tepeden tırnağa umuda ve inanca kesmiş çocuklar, kitapları, türküleri, marşları, karşı konulmaz söylevleri, alev alev umutları ve pervasız, küstah, ilkel cesaretleriyle hücrenin duvarlarına dayanıp yıkmaya çalışana kadar. Arın üniversiteyi bitirmiş, önceden belki de doğduğu andan itibaren çizilmiş hayat planı gereğince askere gitmişti. Aile dostu paşalar, hatırlı iş adamları devreye girmiş, yedek subaycının İstanbul'a yakın bir yerde yapması sağlanmıştı. Genç kız küçük kardeşi ders vermeyi sürdürüyor, Teşvikiye'deki eve her gidişinde orada Arın'ın izlerine rastlamaktan, bir kitap arama bahanesiyle odasına girip kokusunu duymaktan, ondan söz edildiğini işitmekten neredeyse cinsel bir haz alıyordu. Hafta sonları ya da Arın Murat olduğu için göz yumulan hafta içi kaçamakları sırasında buluşuyorlar, kaldıkları yerden devam ediyorlardı. O gün derse gittiğinde Erim okuldan henüz gelmemişti. Her zamanki gibi sehpanın üzerindeki günlük gazeteleri ve dergileri karıştırarak salonda bekliyordu. Önce içeri girenin çay getiren Sultan Hanım olduğunu sandı. Hanımefendiyi, hizmetçi anneye böyle derdi, Sultan Hanım'a teşekkür etmek için başını kaldırdığı zaman gördü. Çok seyrek karşılaşırlardı. Buraya ilk geldiği günden beri neredeyse 2 yıldır fazla fazla 4-5 kez görüşmüşler, çocuğun durumunu, kaydettiği gelişmeyi konuşmuş, karşılıklı nezaket sözcükleriyle yetinmişlerdi. Ne kadar iyi oldu. Sizi ne zamandır görmek istiyordum ama bir türlü yakalayamıyordum dedi kadın. Evet efendim, çoktandır görüşemedik. İşler yolunda gittiği, bir sorun olmadığı için ben de sizi özel olarak rahatsız etmek istemedim. Arın da durumu takip ediyor zaten. Arın'ın adını söyler söylemez kulaklarına kadar kızardığını hissetti. Ben de tam bu konuda konuşmak istiyordum sizinle. Çay getirmekte olan hizmetçiye döndü. Çay servisini yaptıktan sonra bizi yalnız bırakır mısınız Sultan Hanım? Kadının sesi her zamanki gibi yumuşak ve kendinden emindi. Yine de nahoş şeyler olacağını hissetti. Yanlış anlamayın, sizden çok memnunuz Ülke Hanım. Erim'in dersleri yoluna girdi. Sizi de çok seviyor. Bu evde herkes sizi seviyor zaten. Sorun da bu. Kısa ve net söylemek istiyorum. Arın'la ilişkinizin farkındayım ve bu ilişkinin dönülmez bir noktaya gelmeden bitmesini istiyorum. İkinizin de iyiliği için. Birden o ana kadar Arın'la bu evi hiç ilişkilendirmediğini, sevgilisinin bir çevresi, bir ailesi var mı yok mu hiç düşünmediğini, sanki koskoca dünyada sadece ikisi varmış gibi davrandıklarını, ilişkilerini dünyadan, çevreden, insanlardan soyutladıklarını hayretle fark etti. Belki de bu yüzden tüm çevreden, ailelerden, arkadaşlardan, toplumdan soyutlanmış olduğu için bu kadar yoğun, kendi içine dönük, tensel ve tutkuluydu bu ilişki. İkimizin iyiliğinden ya da dönülmez noktadan ne kastediyorsunuz diye sordu, doğal çıkmasına çalıştığı bir sesle. Sadece Arın'la sizin ortak bir geleceğiniz olamayacağını, bir evliliğin düşünülemeyeceğini. Ağlamamalıyım, sesim titrememeli. Ne derdin Mer Magdalena? Matmazel Öztürk, işte böyle, burnu havada bir kız. Asıl şimdi havada tutmalıyım burnumu. Arın'la evlenmeyi hiç düşünmedim, onun da düşündüğünü sanmam. Böyle bir konumuz hiç olmadı bizim hanımefendi. İlişkimizin sürüp sürmeyeceğini gelince oğlunuzun da bu konuda söyleyecek bir sözü vardır diye düşünüyorum. Sizi incitmek istememiştim ama gençlikte bazen öyle dönülmez ve yanlış adımlar atılır ki insanın bütün geleceği etkilenir. Arın'a parlak bir gelecek hazırlamaya çalıştık. Takdir edersiniz ki böyle bir gelecek için gerekli bütün donanıma sahip, daha da olacak. İlişkimizde bu parlak geleceği karartacak, engelleyecek ne var sizce? Zeki ve iyi yetişmiş bir genç kızsınız. Bunu anlayacağınızı sanıyorum. Aile çevresi, içtimai mevki, içinde yaşanan muhit, bilhassa da yapılan evlilik, genç bir erkeğin kariyeri için fevkalade önemlidir. Arın'ın önünde daha doktorası var. Doktorasını yurt dışında Sorbonne'da yapacak. Aile geleneğimiz böyledir. Sonra hariciyeye intisabını istiyoruz. Hariciye bambaşka bir alemdir. Yükselmesi için eşinin, çevresinin desteğine de ihtiyaç duyabilir. Oysa, açık konuşalım, sizin yetiştiğiniz ortam... Benim yetiştiğim ortam, 3 gözlü, küçücük, odun sobalı evimiz. Bahçemizdeki tutlar, maydanozlar, yeşil soğanlar, çuha çiçekleri ve hanım elleri. Okula taşıdığım sefer taslarım, Cağaloğlu Levent otobüslerinde sürüklediğim, kendimden büyük torbalar, geceler boyunca annemle birlikte ayaklı lambanın altında işlediğimiz bal gömeci robalı çocuk elbiseleri, yakalara, göğüslere teyellediğimiz telalar, ay sonlarına doğru günde en az bir öğün yediğimiz bol salçalı ama peynirsiz makarnalar, lüks otellerin, pahalı restoranların kapısında duyduğum çekingenlik. Annemin eski elbiselerinden bozma ama son modaya göre evde özenle dikilmiş elbiselerim. Kadının sözlerinin sonunu dinlemeden, sakin görünmeye çalışarak yerinden ağır ağır kalktı. Haklı olabilirsiniz ama Arın'la da konuşmalısınız. Ben ona bu konuda hiçbir şey söyleyemem. Utanırım zaten. Sizin adınıza da utanırım. Küçük oğlunuza ders vermeye gelince bir daha aynı tehlikeyle karşılaşmamak için içtimai mevkiyi daha yüksek birini bulmanız gerekecek sanırım. Hızlıca yürüyerek antreye çıktı. Sultan Hanım'ın soru dolu, endişeli bakışlarıyla karşılaşmamak için kadına hiç bakmadan vestiyere asılı ceketini aldı. Allah'a ısmarladık sultanım. Güle güle efendim. Bir aksilik yok ya. Hayır, hiçbir aksilik yok. Asansörün gelmesini beklemeden merdivenleri koşarak indi. Sonraki buluşmalarında Arın'a hiçbir şey söylemedi. O da neden derse gelmediğini bile sormadı. Olup bitenler herkesin suç ortağı olduğu bir suskunlukla olmamış sayıldı. İlişkilerinin sürebilmesinin tek koşulunun suskunluk olduğunu ikisi de biliyordu. Suskunluğun için için büyüyen bir kanser uru gibi ölüme sürüklediğini de. O güne kadar hiç düşünmemişti. Onları üniversitede bazen bildiri dağıtırken, bazen dergi satarken, bazen tartışırken, bazen örgütlerine bağış toplarken görmüş, bir anda toplanıp bir şeyleri protesto edişlerini, taşıdıkları beyaz kartonlar üzerine yazdıkları masum sloganları hep bir ağızdan gırtlaklarını patlata patlata haykırarak yürüyüşlerini, üniversitenin bahçesinde, fakülte koridorlarında, yumruklar havada marş söyleyişlerini uzaktan tiyatro izler gibi izlemişti. Bir defasında Taksim'den geçerken kalabalık bir mitingin ortasına düşmüştü. 1965'in Ekim başları olmalıydı. Gümüş suyunda ders vermeye yeni başladığı bir evden çıkmış Taksim'e doğru yürüyordu. Meydan o güne değin görmediği kadar kalabalıktı. Bulunduğu noktadan Taksim gezisinin merdivenleri üstünde kurulmuş kürsüde konuşan adamı görebiliyordu. Meydanı dolduran kalabalığın taşıdığı pankartlardan, kürsünün etrafına asılmış bayraklardan, yerde uçuşan bildirilerden o olaylı partinin seçim mitingi olduğunu anladı. Geçenlerde misafirliğe gelen annesinin eski bir öğretmen arkadaşının heyecanlı konuşmasını hatırladı. Kadın annesinden seçimlerde oyunu bu yeni partiye vermesini istiyordu. Yepyeni bir parti bu. Türkiye İşçi Partisi. Radyodaki seçim konuşmalarını hele bir dinle. Bugüne kadar ne gördük öteki partilerden? Misafirin isteği üzerine radyoyu açmışlar, seçim konuşmalarını dinlemişlerdi. Tok bir ses, işçiler, köylüler, ırgatlar, marabalar, dar gelirli memurlar diye sesleniyordu. Gerçekten de farklı bir şeyler vardı söylediklerinde. İnsanı yüreğinden yakalayan, heyecanlandıran bir şey. Ezilmişlikten, sömürüden, zincirlerden söz ediyor. Kalk, kendi kaderine hakim ol, değiştir diyordu. Annesi o çok iyi tanıdığı soğuk, mesafeli bilgiç öğretmen hanım edasıyla bizim aile kendimizi bildik bile Halk Partiliyiz demişti. Atatürk'ün partisinden bugüne kadar şaşmadık. Demokratları hatırla. O zaman da senin gibi gelip yeni partiye oy verin, hürriyet getirecekler diyenler çoktu. Sonra ne oldu? Ayaklar baş oldu. 27 Mayıs'ta asker gelip de hadlerini bildirmeseydi şimdi kim bilir ne haldeydik. Beğenmediğiniz İnönü 2. harpte ülkeyi savaşa sokmadı bari. Demokrasiyi getiren kim peki bu memlekete? Yine İnönü değil mi? Arkadaşı gittikten sonra da bir süre kendi kendine söylenmişti. İşçi partisine oy verecekmişim. Bana ne işçiden, ırgattan, marabadan. Zaten Nermin'in kocası köy enstitüsü çıkışlıdır. Ne de olsa komünizm bulaşmıştır kanlarına. Kürsüdeki adamın konuşması radyoda dinlediği seçim konuşmasına benziyordu. Sadece kullandığı sözcükler, işçiler, köylüler demesi değil, sesindeki heyecan ve inanç. Evet, inanç. Söylediklerinin hepsinin mutlaka gerçekleşeceğine inananların yürekten gelen sesleri. Hemen yanında duran bıyıklı gence konuşanın kim olduğunu sordu. Tanımıyor musunuz? Çetin Altan, hani şu ünlü yazar. Sonra avuçlarını patlatırcasına alkışlamaya başladı. Nerede yazıyor? Bıyıklı genç, dünyadan habersiz genç kıza biraz küçümseyerek baktı. Eskiden Milliyet'teydi, şimdi Akşam'da. Çok güzel yazar, okuyun. Otobüs duraklarının yanındaki gazeteciden bir akşam gazetesi aldı, kıvırıp çantasına soktu. Biz niye akşam gazetesi almıyoruz anne diye sordu eve geldiğinde. Akşam da nereden çıktı? Biz oldum olası ya Cumhuriyet alırız ya Hürriyet. Hem Hürriyet'te takip ettiğim tefrikalar var. Kendini sokağa atıp teşvik eden yukarı, Nişantaşı'na doğru yürürken sert bir rüzgar çıktı. Kaldırım köşelerine birikmiş kuru yapraklar dört bir yana dağıldılar. İliklere işleyen rutubetli soğuğa rağmen ateşler içinde yanıyordu. İçtimai mevki, aile çevresi, yapılan evlilik. Fakülte koridorlarındaki bitmez tükenmez sohbetlerde sınıf mücadelesi derdi Mehmet. İlk zamanlar onlara pek takılmazdım. Tartıştıkları konular ilgilendirmezdi beni. Onlar da beni ciddiye almazlardı. Gözü burjuva sevgilisinden başka bir şey görmeyen, şık giyimli, makyajlı, ilgisiz kızdım onların gözünde. Yukarı doğru yürümekten vazgeçip geri döndü. Ara sokaklardan birine saptı. Maçka'ya, Taşlık'a doğru yürüdü. Bir İstanbul sonbaharıydı. Hava serin ve rutubetliydi. Kız Kulesi'nden Ayasofya'ya, Sultanahmet'e, ileride adalara kadar İstanbul, gri mavi bir ışık içinde uzanıyordu. Sonbahar yapraklarını ayaklarıyla savura savura parka doğru yürüdü. Hep aynı ezgiyi çalan, bozuk, cızırtılı bir plak gibi beyninin içinde aynı dizeler dönüp duruyordu. Ne zaman Maçka'dan geçsem, limanda hep gemiler olurdu. Ağaçlar kuş gibi gülerdi. Sen kalkıp ona giderdin. Ne zaman maşkadan geçsem hep bu dizeleri hatırlayacağım diye düşündü. Şiir ne tuhaf şey. İnsanın içine giriyor, parçası oluyor. Gümüş suyundan Dolmabahçe'ye doğru inen yokuşta bir kalabalık gördü. Birileri aşağı doğru koşuyor, gazoz şişelerinin kapaklarına benzeyen beyaz kaskları yüzünden öğrencilerin Furuko dedikleri polisler kaçanları kovalıyordu. Teknik üniversitede yine olay çıktı herhalde diye düşündü. Gün geçmiyor ki öğrenciler birbirlerine girmesin. Kim haklı kim haksız. Mehmet'in bizimkiler dedikleri dayak yiyor hep. İTÜ'de Yüksek Tekniker Okulu'nda bir yerlerde daha boykot olduğunu hatırladı. Fakülte koridorunda iki ders arasında vakit öldürürken Mehmet'e neden bunlar yine boykottalar diye sorduğunda genç çocuk bu koridoru nasılsa düşmüş, dünyadan habersiz kızı biraz küçümseyerek paralı eğitim protesto ediliyor demişti. Her yerde özel yüksek okullar açılmaya başladı. Eğitimde fırsat eşitliğinin son kırıntılarını da yok etmeye çalışıyorlar. İçinde garip bir huzursuzlukla Arı'nın öğrenci olaylarının tepkisini düşündü. Öğrencilikle falan ilgileri yok bunların. Bir sürü işsiz güçsüz serseri, hayır serseri dememişti. Bir sürü işsiz güçsüz genç. Ülke ekonomisi güçlense, sanayi gelişebilse, işsizlik azalsa fabrikalara girer işçi olurlardı. Ama şimdi her liseyi bitiren üniversitede, Hakkari'deki derslerin boş geçtiği liseyi nasılsa bitiren, sen de ben de aynı potada eritilmeye çalışıyoruz. Bunun adı da fırsat eşitliği oluyor. Kaybeden bizleriz aslında. Onların kaybedecek neleri var ki? Ama herkesin okumaya hakkı var. Sen de, ben de Hakkari'de doğabilirdik. Kimse ailesini seçemiyor. O zaman bütün gün yürüyüş, miting, boykot yapacaklarına, devletin onlara sağladığı okuma imkanından yararlanmaya bakmalılar. Zaten bu çocuklarda değil kabahat. Onları kışkırtanlar da. Baksana, meclise bile 15 milletvekiliyle girdiler. O günden bu yana meclisinde, memleketinde huzuru kaçtı. Demokrat Parti döneminin karısının ailesi yüzünden halkçı diye tanınan ama demokratlarla içli dışlı olan ünlü iş adamlarından Mümtaz Şevki Murat'ın oğlu Ahmet Arın Murat, 27 Mayıs'tan sonra bir süre Yassıada'da kalan, Menderes'in idamından sonra salıverilen koyu demokrat amcasından duyduklarını tekrarlarken sevgilisinin içinin üşüdüğünü fark etmiyordu bile. Dolmabahçe yokuşundan aşağı doğru koşan gençler ve onları izleyenler İnönü Stadyumu'nun arkasında kayboldular. Bugün özel okullar devletleştirilmeli yürüyüşü vardı diye hatırladı. Üniversitenin önünde yürüyüşe çağrı bildirileri dağıtılıyordu. Herhalde ortalık yine bu yüzden karıştı. Neden orada onların yanında değilim de buradayım? Neden Mehmet Fakülte koridorunun çıkışında bildiri dağıtırken gözümün içine baktığımda hiç oralı olmadım, ilgilenmedim? Birden nasıl olup da parçaları o güne kadar birleştiremediğine şaştı. Evde dikilmiş, kumaşı farklı, kesimi farklı üstümden akan üniformalarım, içindeki köftelerin hep kötü kokular yaydığı sefer taslarım, dersleriniz çok iyi ama hal ve gidişiniz zayıf olursa bursunuz kesilir tehditlerini örselediği çocuk yüreğim, kapılarından girerken yanlış yaparım, küçümsenirim diye korktuğum lüks ve pahalı yerler. Yapmacık bir kibarlıkla zarf içinde verilen ders ücretleri, kendi halinde bir ailenin iyi okullarda okumuş kızı. Herkes dengi dengine değil mi şekerim? Arın'la ilişkinizin dönülmez bir noktaya gelmeden bitmesini istiyorum. Kariyerinde yükselmesi için iyi bir evlilik yapması gerek. İçtimai mevki ve toplumsal sınıflar, yetiştiğim ortam, kendi halinde bir öğretmen ailesi. Özel okullar devletleştirilmeyi yürüyüşü, beyaz kartonlara eğri büğrü harflerle yazılmış sömürüye hayır, sosyal adalet, NATO'ya hayır, bağımsız Türkiye sloganları, öğrenci kahvelerinden, amfilerden, fakülte koridorlarından taştığı için duymadan, dinlemeden geçemediğim, tok seslerle söylenen ferman padişahın, dağlar bizimdirler. Çaresiz bir küfür, bir isyan haykırışı gibi bağırılan, işçinin alın terini soyanın da anasını veya arkasından baltasını bilediler. Burjuva piçleri ve komünist veletler, kahrolsun ABD emperyalizmi, NATO'ya hayır, komünistler Moskova'ya ferahatlığı. Derya içinde deryayı bilmeyen balıklar gibiydim. Gözlerini, kulaklarını, ağzını kapamış üç maymun gibiydim. Gümüş suyundan Dolmabahçe'ye inen yokuşun başını polis kesmiş, trafik tıkanmıştı. Sivil giyimli iki adam bir genci kollarından tutmuş sürüklüyordu. Uzaklardan tam neresi olduğunu çıkartamadığı, bir yerden marş gibi söylenen yanık bir türkü yankılanıyordu. Öğrenciler teknik üniversitenin avlusuna toplanmış olmalıydılar. Belki de korkularını yenmek için onlar türkü söylüyorlardı. İçini tuhaf bir huzursuzluk ve suçluluk duygusu kapladı. Orada onların yanında olmayı, o türküye katılmayı, kapıda durup Mehmet'le, diğerleriyle el ele tutuşup polislerin almaya geldikleri arkadaşlarına kendini siper etmeyi istedi bir an. 1967 sonbaharıydı. 20 yaşındaydı, şaşkındı. Küpüren, kaynayan, kıpır kıpır bir suyun orta yerinde durmuş, kafasını toplamaya, parçaları bir araya getirmeye, yerini bulmaya çalışıyordu. Filolojilerin kızları, Hollywood yıldızları. Sosyoloji felsefe koridorunun başındaki basamaklara oturmuş, yukarıdan inen şık ve bakımlı kızları seyrediyorlardı. Aşağı katların halk çocukları için çoğu kolej veya yabancı okul mezunu, kendilerini güvenli, güzel giyimli, mini etekli, alımlı genç kızlar hem arzulanan hem de küçümsenen yaratıklardı. Kimisi gündüz çalışıp üniversitede o yıl başlayan gece derslerine devam eden, kimisi gece iş yapan, kimisi binbir fedakarlıkla okutulmuş ama doğru düzgün meslek edinebileceği bir bölümü kazanamayıp boşta gezmemek için gelişigüzel bir yere kayıt yaptırmış delikanlılar, derslerden, yürüyüşlerden, derneklerden arta kalan zamanlarını fakülte koridorlarında oyalanarak, kantinde kız tablamaya çalışarak geçirirlerdi. Mehmet İliç merdivenlerden koşarak inen Ülkü'nün mini eteğini açıkta bıraktığı düzgün bacaklarına kaçamak bir bakış fırlattı. O kendini beğenmiş kıl oğlana koşuyordur yine diye düşündü. Yine yukarıdakilere takılıyorsun dedi Yusuf. Bir yere takıldığım yok. Şu merdivenden inen kız ne zamandır ilgimi çekiyor. Fakültede fazla görünmüyor. Dersi biter bitmez aceleyle çıkıp gidiyor. Bir oğlan var. Her halinden belli. Burjuva piçi. Birkaç kere onunla gördüm. Sanki yanlış yere düşmüş gibi bir hali var her zaman. İyi incelemişsin maşallah. Devrimci dediğin çevresini iyi inceleyecek değil mi hocam? Güldüler. Boş ver. Yukarı katlar bize göre değil. Biz bu taraflara takılalım. Ha, becerebilirsek orta katta fena değildir. Oradan kız almak sevap sayılır hocam. Kızı devrime kazandırır, dini imana getiririz. Felsefe, sosyoloji, solcuların, orta kattaki Türkoloji ve tarih bölümleri sağcıların, en üst kattaki filolojilerde ne sağcıyım ne solcu, futbolcuyum futbolcu tekerlemesiyle anılan ilgisizlerindi.